Ayrım 8. Huzurun Kaynağı Aile, Mehmet Oruç, sayfa 92. Hazin iki hayat hikayesi. Sizlere ibretli iki hayat hikayesi. Aileden, örf adetten, inançtan uzak, anne baba bedduası almış iki gencin hazin hayat hikayeleri bu. Babası 1902 doğumlu oğlu Selahattin'in hukukçu olmasını istiyordu. O ise ticaret mektebini bırakıp müziğe başlamıştı. Bir gün sofrada dostları oğlunu sordular. Selahattin de sofradaydı. Selahattin çalgıcı oldu dedi. Selahattin ayağa fırladı ve babacığım rica ederim ben çalgıcı değil sanatkarım diye diklendi. Babası diklenmesine çok kızdı. Bunun üzerine Selahattin ceketini alıp evi terk etmek üzere kapıya yöneldi. Babası yanı başına bulunan gaz lambasını oğluna doğru fırlattı. Çıkan yangını güç bela söndürdüler. Selahattin kapıyı çarpıp çıkmıştı bile. Seneler sonra besteleriyle meşhur Selahattin Pınar oldu. Benim Afife diye bir kızım yok. Selahattin ile aynı yaşta olan Afife Jale ise İstanbul Kız Sanayi Mektebi'nde okuyordu. Ama onun aklı tiyatrodaydı. Halbuki o yıllar Müslüman kadınlara sahneye çıkma yasağı vardı. Buna rağmen 16 yaşında talebe olarak gayrimüslimlerin devam ettiği Darül Bedai'yi tiyatrocu olmak için başvurdu. Babası kızını bu sevdadan vazgeçirmek için çok uğraştı. Başaramayınca sertleşti. Ona fahişe dediği bir gün benim Afife diye bir kızım yok diye gürledi. Zaten Afife artık sahnede Jale adını kullanıyordu. Sanat için baba evini terk etti. Afife Selahattin bir bahar akşamı karşılaştılar bir konserde. Selahattin Pınar tambur çalıyordu. Afife Jale ise sahnedeydi. Afife tiyatrodaki ilk Müslüman kadın oyuncu olarak tarihe geçmiş ancak tiyatro zaptiye tarafından basılınca kapı önüne konulmuştu. İşsiz, sahnesiz ve kimsesizdi. Acınası yatıştırıcı haplarla dindirmeye çalışıyordu. İkisi de 25 yaşındaydı. Evden kovulmuş bu iki genç tanışmalarının ardından evlendiler. Pınar çaldı, Afife dinledi. Ancak bu günler uzun sürmedi. Afife tiyatrosuz yaşayamıyordu ve tiyatronun boşluğunu uyuşturucularla dolduruyordu. Suriyeli bir eczacı onu morfine alıştırmıştı. Selahattin Pınar bir gün eşinin öğle uykusu için çekildiği odasının anahtar deliğinden içeri baktığında damarına morfin şırınga ettiğini gördü ve çöktü. Morfin için eczacıyla ilişkiye girmişti Afife. Ama Pınar eşine öfkeden çok merhamet duyuyordu. Onu hayata döndürebilmek için çırpınmaya başladı. Sürekli melankolik besteler yapar olmuştu. Çırpındılar bu gidişi geri çevirebilmek için. Olmadı. Selahattin Pınar kendisine morfin tuzağına düşer gibi oldu. Bunun üzerine Afife terk et beni diye yalvardı ona. Yoksa sen de mahvolacaksın bırak beni gideyim dedi. Biri Rum hastanesinde diğeri meyhanede öldü. Pınar 6 ay sonra Afife Jale'yi terk etti. Şimdi ikisi için de en kötü yıllar başlıyordu. Afife kimsesiz ve beş parasız tenha parklarda yatıp kalkar. Aşevlerinde karnını doyururken ayrıldığı eşinin kendisinin ardından yazdığı şarkıları taş plaktan dinleyip ağladı. Ayrılık acısını yeni bir evlilikle dindirmeyi deneyen Selahattin Pınar ise hiç birlikte olmadığı bu kadından kısa sürede ayrıldı. Afife Jale kimsesizliğinin terk edilmişliğinin yoksulluğunun son durağı Balıklı Rum Hastanesi'nde bir deri bir kemik veda etti hayata. Ölümü gazetelere haber bile olmadı. Cenazesine 4 kişi katıldı. Mezar yerinde mektupları ve fotoğraflarıyla birlikte kaybolup gitti, unutuldu. Selahattin Pınar ise bir süre sonra müdavim olduğu Todari meyhanesinden çıkmaz oldu. Doktorların yasak ettiği ne varsa hepsini ısmarlayıp sofrayı döşetti, rakısını yudumlarken son nefesini verdi. Her yıl ölüm yıl dönümümde mezarıma bir büyük rakı dökün diye vasiyet etti. Can Dündar'ın Yüzyılın Aşkları belgesine özetlediğim bu iki hazin hayat hikayesi gerçekten çok ibretli. Tabii ki ibretlerden kendisine ders çıkartanlara. Kadının kimyası bozuldu. Bir ara çamaşır makinesi bozulmuştu. Servise haber verdik. Eleman geldi. Arızayı tespit ettikten sonra normal şartlarda bu arızanın olmaması lazım. En son ne yıkamıştınız diye sordu. Paspasların yıkandığını öğrenince bu makine çamaşır yıkamak içindir. Paspas için, halı için ayrı makinemiz var. Lütfen makineyi yapılış gayesine uygun işlerde kullanın ikazında bulundu. Tabii ki kullanım dışı iş yaptığınız için de masrafları ödemek zorunda kalmıştık. Bütün makinelerin ve vasıtaların yapılış maksadına uygun kullanılması lazımdır. Örneğin kamyon yük taşımak içindir, otobüs insan taşımak içindir. Kamyonla insan, otobüsle taş toprak taşımaya kalkarsak vasıtalar da insanlar da zarar görür. Bu kural insan için de geçerlidir. Bir asırdır feminizm akımı ile bilhassa Batı'da kadına yaratılış gayesine aykırı yük yüklenmiştir. Bunun için de kadınlar bunalıma girmiştir. Ruh dengeleri, kimyaları bozulmuştur. Kadınların %90'ı psikolog ve sosyologların kapılarını aşındırmaktadırlar. Arızanın sıkıntının asıl sebebine inilmediği için de sinir ilaçlarıyla kadınlar sadece uyutulmakta, tedavi olmadıkları için de sıkıntı çoğalarak devam etmektedir. Vatikan yeni mi uyandı? Kadının ruh dengesinin bozulması cemiyetin temel taşı olan aileyi yıktı. Aile toplumun çekirdeğini teşkil ettiği için de toplumun yapısı bozuldu. Toplumlar ahlaki ve sosyal yönden hızlı bir şekilde çöküntü içine girdi. Fuhuş ve sapık ilişkiler alabildiğine yayıldı. Çöküntünün farkına varan birçok kuruluş bu tehlikeli gidişe dur demeleri için ilgilileri uyarmaktadır. Gerçek İncil ile gerçek İsevilik ile ilgisi kalmayan papalık bile gerçek İncil'den kalma kırıntılarıyla Batı'daki bu gelişmenin zararlarını dile getiren bir bildiri yayınladı. Vatikan bu bildiriyle kilise liderlerini küresel feminist hareketlere karşı tedbir almaya çağırdı. Kadın ve erkeklerin temelde eşit olduklarını savunan feminist hareketlerin dünya toplumlarını tehdit ettiğini söyleyen Papa, bu konuyla ilgili 37 sayfalık bir mektup yayınladı. Mektupta ağırlıklı olarak feminizmin kadınları annelik görevlerini ve sorumluluklarını göz ardı ettiğini, kadın ve erkeklerin biyolojik farklılıklarının feminizm tarafından bulandırıldığını bildirdi. Vatikan mektupta günümüz kadınların ev ve işi arasında kaldıkları, bunun sonucunda da çocuk doğurma, annelik ve ev bakımı gibi geleneksel rollerini bir kenara ittikleri ifade edildi. Bunun son yıllarda özellikle Avrupa'daki doğum ve doğurganlık oranlarındaki dramatik düşüşlerin temel nedeni olduğunu belirten Papa, kadınları eve çağırdı. Kilise yetkililerince yapılan açıklamalarda geleneklerin ve ahlaki değerlerin genç kadınların artan bencillikleriyle paraya ve rahatlarına daha çok değer vermeleri sonucunda paramparça olduğu bildirildi. Vatikan, Hristiyan ülkelerin hükümetlerine de çağrıda bulunarak bu tehlikeli gidişe çare bulunmasını istedi. Atıalan Üsküdar'ı geçti. Vatikan'ın açıklamalarında eşcinselliğe de yer verildi. Cinselliği yanlış yönlendiren tüm düşünce ve eylemleri kınayan Papa, eşcinsel evliliklerinin toplumun ahlaki değerlerini çürüttüğüne işaret etti. Vatikan, kilise liderlerini acilen harekete geçmeleri ve etkili tedbirler almaları konusunda sert şekilde uyardı. Papa, cinsiyetin doğuştan gelen bir özellik olduğunu, ancak cinsel kimliğin tümüyle toplumun yönlendirmesi sonucu oluştuğunu söyledi. Pek çok papazın homoseksüel olduğu bir camianın lideri olan Papa'nın bu bildirisinin ne kadar etkili olacağı pek tahmin edilemez. Ancak toplumların ayakta kalabilmesi için aileye sahip çıkmanın, ailenin temel taşı olan kadını, feministlerin, istismarcıların elinden kurtarmanın zamanı geldi ve geçiyor bile. Çünkü geçmişteki bütün toplumlar aileye önem verilmemesi sebebiyle ortaya çıkan ahlaki çöküntüden helak olmuşlardır. Bu arada şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. Papa'nın yaptığı bu açıklamayı Diyanet İşleri Başkanı yapsaydı, laikliğin elden gitti, şeriat özlemi kadının dört duvar arasında hapsedileceği gibi akıl almaz suçlamalara maruz kalırdı Diyanet İşleri Başkanı. Bu da ülkemizde ne Diyanet İşleri Başkanı'nın ne aydınların düşüncelerini rahat bir şekilde açıklayamadığını göstermektedir. Çünkü ülkemizde yıllardır bazı kesimler düşüncelerini istedikleri gibi açıklama hakkına sahiptirler. Bunlar birinci sınıf vatandaş, diğerleri ikinci sınıf. Diğerleri ancak bunların uygun gördüğü kadar düşüncelerini açıklayabilirler. Herkes birinci sınıf vatandaş olma hakkını elde ettiği gün ülkemizde gerçek demokrasiden söz edilebilir. Feminizm. Kadınların hayalarının utanma duygularının yok edilmesinde, aileden uzaklaştırılmasında feminizmin önemli bir rolü vardır. Bunun için feminizmin ne olduğunu, hedefini bilmemiz gerekiyor. Feminizm, felsefi bir fikir hareketi olarak ilk defa Batı'da kadınlara hiçbir değer verilmemesi, insan olarak sayılmaması sonucu Fransız Devrimi'nden sonra ortaya çıktı. Fransız Devrimi'nin etkisiyle feminist düşünce İngiltere'ye de sıçradı. Daha sonra ABD'ye ve bütün Avrupa ülkelerine yayılarak kadın siyasi çalkantısının içine sokuldu. Günümüzde ılımlı feminizm, radikal feminizm gibi sıfatları kullanan bu akım iyice çığırından çıkartılarak erkeklere düşmanlık, sokakları, barları, geceleri erkeklerle paylaşmak, analıktan, ev kadınından nefret etmek, aileye nikahı reddetmek gibi insan tabiatına tamamen aykırı bir akım haline geldi. bu kadar zararlı bir akım haline gelmesine de feminizmi ticari, siyasi, ideolojik maksatlarını alet eden sosyalist ve siyonist kuruluşlar sebep oldu. Araştırmacı yazar Aytunç Altındal, feminist harekete kimlerin destek verdiğini şöyle ifade eder. Feminist hareketler masonluğun etkisi altındadır. Son 50 yıldaki feminist hareketlere baktığımızda bunların arasında ilaç ve kozmetik üretişleri olduğunu görüyoruz. Kadına bir şey satabilmemiz için onu sokağa ve inansız bir alana çekmemiz lazım diyorlar. Onun için birçok paneller düzenliyorlar. Önde kadın var, arkada ise görünmeyen bir sponsor. Ya da çok agresif bir kadını köşe yazarı yapıyorlar bu yeni değerleri savunması için. Sabah 10.08.2001. Başlangıçta haklı sebepler öne sürmüşlerdi çünkü eski Hint, Yunan ve Roma hukukunda kadın hiçbir hakka sahip değildi. Meşhur Yunan filozofu Eflatun'a göre kadın elden ele, orta malı olarak gezmeli. Aristo'ya göre de kadın yaratılışta yarı kalmış bir erkekti. Eski Çin'de kadın insan bile değildi, ona isim bile verilmezdi. İslam'dan önceki cahiliyet toplumunda kadının durum ise herkesin malumudur. Beyaz kadın ticareti, İngiltere'de 18. asırda bile kocalar kadınlarını pazara götürüp satardı ve onlara şeytan nazarıyla bakılırdı. Hatta 1830'lara kadar Avrupa'da beyaz kadın ticareti yapılırdı. Avrupa'da kendilerine göre bazı haklı sebeplerle ortaya çıkan feminizmde ölçü kaçırılınca ahlaki ve sosyal bakımdan çok olumsuz sonuçlar doğdu. Feminizm hareketine kapılan kadın genel olarak kayıtsız şartsız özgürlük anlayışıyla hayatta hiçbir insan için geçerli olmayan hayatımı istediğim şekilde yaşamak hakkımdır düşüncesine kapıldı. Bu düşünce toplumun temel taşı olan aile yuvasının iğreti bir hal almasına, kadın ve erkeğin aile sorumluluklarını çekilmez bir yük ve bir tür esirlik gibi algılamalarına yol açtı. Bu da nikahsız beraberlikleri getirdi. Böylece sözde kadın özgürlüğünü savunan feminizm sebebiyle aile yıkılmış oldu. Bunda da en büyük zararı orta malı haline gelen kadın çekmiştir. Feminizm batıda bir felsefi hareket olarak doğarken İslam memleketlerinde kadın asırlardır huzur dolu bir hayat yaşadı. Müslüman erkek hanımını mesut etmek için elinden gelen her türlü gayreti gösterdi. Hanımına karşı daima güler yüzlü oldu. İslam ahlakıyla ahlaklanmış bir Müslüman onu değil dövmek, üzmekten bile çekindi. Bu yüzden İslam ülkelerinde feminizm itibar görmemişti. Fakat son yıllarda İslamiyet'ten habersiz sosyete arasında ilgi görmeye başladı. Arkasından din cahili, aile mefhumundan uzak entel, İslamcı entel kadınlar arasında da yayılmaya başladı. Dinimizde dinsizliği esas alan feminizmin yeri yoktur. Dinimiz kadına layık olduğu değeri vermiştir. Peygamber Efendimiz, Müslümanların en faydalısı hanımına karşı iyi ve faydalı olandır ve cennet anaların ayakları altındadır buyurmuştur. Ayrıca veda hutbesinde kadınların haklarının gözetilmesini, bu hususta Allah'tan korkmayı, kadınların erkekler üzerinde, erkeklerin kadınlar üzerinde haklarının bulunduğunu belirtmiştir. Avrupa'nın kadın haklarını savunmayı yeni yeni düşündüğü bir zamanda İslamiyet, daha 14 asır önce ailenin temelini meydana getiren kadına şeref ve itibarını kazandırmıştı. Feminizmin yaptığı yıkım. Batı'da kadını kurtarma amacıyla ortaya atılan feminizm, kadını kurtarmayı bırakın, onu daha kötü duruma düşürdüğü gibi toplum dengelerini de alt üst ederek sosyal barışı yıktı. Dinsiz bir temele dayandığı için önce din hedef seçildi. Kadınlar sokağa dökülerek, aileye savaş ilan edildiği için aile de yıkıldı. Çocuklar ailenin sıcak kucağından her türlü kötülüğün kol gezdiği sokağa bırakıldı. Alkolik, uyuşturucu bağımlısı, dinsiz bir gençlik yetişti. Aile yok edilince cinsel sapıklıklar tarihin hiçbir döneminde görülmeyen boyutlara vardı. Eşcinsellik yer yer kanunlaştı. Kadınlarda erkeklerden nefret duyguları gelişince lezbiyencilik yaygınlaştı. Kadına fıtratına, yaratılışına aykırı yük yüklendiği için ailenin temel direği olan kadın dengesini kaybetti. Perişan bir hale düştü. Eski günlerini mumla arar hale geldi. Fakat geri dönüşü olmayan bir yola girildiği için dönüş yapamadı. Kadının bu perişan halini ve istismarını bir araştırmacı şöyle dile getirmektedir. Kadının istikrarsız duygusallığı güzel bir kazanç aracı olmaya çok elverişliydi. Yani batıda kadın yine kazanç aracı, yine zevk aracı olarak kullanılacaktı. yine ezilecekti ve horlanacaktı ama bunun yöntemi de değişecek. Yani kadın yine erkeğin arabasına koşulan at durumunda kalacak ama ne var ki arabayı arkadan kırbaçlanarak çekmesi yerine önüne yeşil bir gözlük takılarak yeşil ota kavuşmak ümidiyle koşturacak ve yine aynı arabayı çekecekti. Değişen sadece buydu. Kadın istismar edilip sıcak aile ortamından sokağa çekilerek ucuz işçilik temin edildi, kapitalistler ceplerini doldurdu, yeni yeni endüstri kolları geliştirildi, kozmetikler ve moda gündeme geldi. Bunlar aracılığıyla kadın süslenip püslenip erkeğin bulunduğu her yere girebiliyor, ayrıca defilelere ve yarışmalara çıkabiliyor. Bunlar diğer kadınların bu yoldaki tutkularını artırıyordu. Böylece erkekler hem cebini dolduruyor hem de erkekler gibi her alanda görev alma hakkını elde eden kadını her aradığında elinin altında bulundurup zevklerini tatmin edebiliyorlardı. Yani yine erkeklerin arabası tıkırında gidiyordu. Şirketler ürünlerinin tanıtımında kadını ön plana itip akıl almaz bir şekilde onu istismar ediyorlardı. Kadın derneklerini kadından çok onu sömüren erkek örgütlemişti ve sömürünün yöntemi bilimselleşmişti. Zavallı kadın ise yeşil gösterilen kuru otun peşinde koşabilmeyi hak olarak görüyor ve hakkı koruyabilmek ve daha ilerilere götürebilmek için dernek üzerine dernek kuruyor. Batıda uzak doğunun zenginliklerinin Avrupa'ya taşınmasıyla kurulan fabrikalar tek geçim kaynağı haline gelmiş ve işçi olarak erkeğin yerine köle gibi çalıştırdıkları, buna rağmen çok az ücret verdikleri kadınları tercih eder olmuşlardı. Fakat George Gilder gibi iktisatçıların hesaba vurarak ortaya koyduğu ve herkesin de fiilen tecrübe ettiği üzere istismar edilen kadın aile bütçesine katkıdan ziyade kapitalizmin menfaat çıkarına katkıda bulunuyordu. Bu vesileyle elbiseden deodoranda, ayakkabıdan kreş ve yuvalara bir dizi harcama kalemi ortaya çıkıyordu. Feminizm kadının sağlığını bozuyor. İsveç araştırmasına göre erkekler rekabet eden kadınlar stres ve uzun çalışmadan sağlıksız oluyor. İsveç Ulusal Sağlık Enstitüsü'nün araştırmasına göre kadınlar iş yerine yükselmeyle birlikte karşılaştıkları stres yüzünden sağlıklarından oluyor. Erkeklerin sağlığı da alışık oldukları düzenin kadınlar tarafından bozulması ve sahip oldukları hakları kaybetmeleri yüzünden bozuluyor. Kadının iş hayatındaki yeri konusunda halen pek çok sıkıntının yaşandığına dikkat çekilen araştırmada bu dönemin hem kadın hem de erkek için zor olduğuna vurgu yapıldı. Sabah 27.03.2007. 8. ayrımın sonu, sayfa 102.